Ayrım 3 sayfa 22. Ama onlardan beklenilen hareketi zamanda yapmayanlar. Belki de suçlamaların büyük bir bölümünü bu açıdan bakıyoruz. Böyle bir grup da var bunların içinde. Kesinlikle buna inanıyorum. İkinci kategori bu. Üçüncü kategori gerçekten ne kadar boyutlu bilemem ama hırs, kariyer vesaire. Gelecek şeyinden hareket ederek böyle bir hareketin içinde cemaatçi olmamasına rağmen. Buradan istifade etmek isteyen bazı insanlar da olabilir. Ha bir de gençler var. Erler bir haber. Öğrenciler. Efendim bu askeri lise öğrencileri olabilir. Harp akademileri öğrencileri olabilir. Bunlar hepsi cemaatçi midir? Büyük bir soru işareti var. Bir kısmı hakikaten cemaatçi de olabilir. Bir kısmı ondan bir taneden bir haber olarak bu işin içinde olabilir. Bir kısım grup daha var. O grupta söyleyelim. Aldatılan, yanlış bilgi verilen, darbe değil tatbikat denilen. Darbeyi TV'den öğrenen darbeci. Tatbikat? Tatbikat hatta televizyonlarda ilginçti. Çocuk askerdi yanılmıyorsam. Tam teçhizat bir pastaneye giriyor. Hatırlıyor musunuz? Evet. Tam televizyon seyrediyor çocuk. Çocuğun yüzünden görüyorsunuz. O çocuğa muhtemelen ya bir terör eylemi var ona müdahale etmeye gidiyoruz dediler veya tatbikat dediler. Çocuk bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu nereden görüyor? Televizyondan görüyor. Ve o yüzündeki şaşkınlığı görüyorsunuz. Yani bir de o grup var dolayısıyla. Aktif cemaatçiler yani darbeyi yapanlar. Omurga bu. Belki de çoğunluğu bu. Gerekli reaksiyonu zamanında göstermeyenler, gecikenler, sessiz kalanlar. Hırs vesaire. Hareket edenler. Yanlış bilgilendirilerek kullanılanlar. Bir de konudan bir hakikaten bir haberi olanlar. Bunların büyük bir bölümü erleri bu kategoriye koyabilirsiniz. Öğrencileri koyabilirsiniz. Özellikle erler ve öğrencilere bu gözle bakarken şunu kriter almak lazım. Eğer bu çocuklar silahını kullanarak, aracını kullanarak, mesela tank kullananlar insanları ezdiyse, insanların ölümüne neden olduysa veya silahını ateşleyerek yine de ölüme neden olduysa elbette bunların cezasını çekecek. Ama hakikaten bir eyleme katılmamış, sadece oraya gitmiş, sonra bir kısmı teslim olanlar var. Bunları bu kategoriye koyamayız. Şimdi şunu sordunuz, dediniz ki bu 15 Temmuz hareketini cemaatçiler mi yaptı? Cemaat mi esas? İsterseniz onu da cevaplayayım. Sonra da tedaviye gelelim. Şimdi bakın, Amerikan kuruluşu Council of Foreign Relations'da Stephen Cook Türkiye ile ilgili çok rapor yazanlardan birisidir. Diyor ki teşebbüsten sonra darbe gerçekti. Fethullah Gülen'e yakın bir grup birlikte hareket ederek karma bir yapı oluşturarak bunu gerçekleştirdi. Biliyoruz Council of Foreign Relations ABD'de önemli bir düşünce kuruluştur. Fethullah Gülen'i işaret ediyor. Ankara Büyükelçisi ne dedi? Önemli sayıda Gülen sempatizanın darbe içerisinde yer aldığını görüyoruz dedi. Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Hürriyet'e verdiği röportajda evet bu hareketin arkasındaki ana gücün cemaat olduğunu düşünüyoruz dedi. O da hatta şu ifadeyle başladı konuya. Hatırlarsanız Genelkurmay Başkanı ifadesinde Akıncılar üstünde bulunduğu sürede bir generalin gelip isterseniz sizi kanaat önderimizle görüştürelim dediğini belirtmişti. Bunlar deliller yani. Şimdi bu deliller ortadayken bizim hala bunu görmezden gelmemiz bence doğru değil. Şimdi tedavi konusu çok önemli. Eğer bu konuda hemfikirsek ki herkesin hemfikir olması lazım. 15 Temmuz kalkışması Gülen cemaatinin silahlı kuvvetlerdeki kendi unsurlarını kullanarak yaptığı bir kalkışmadır, bir müdahaledir. Bunda hemfikir miyiz? Bir tereddüdümüz var mı? Yok, bütün toplum hemfikir. O zaman gelin tedaviye başlayalım. Buradan başlanmadı mı tedaviye? Hayır. Nereden başlandı? Bu tedaviye askeri darbeden başlandı. Yani emir komuta zinciri içinde bir darbe yapılmış gibi mi bir tedavi yapıldı? Emir komuta içinde yapılmış bir darbe gibi de düşünebilirsiniz. Silahlı kuvvetler içinde bir cuntanın kendi kendine dışarıdan hiçbir bağlantısı olmadan gerçekleştirdiği bir darbe üzerinden de olaya bakabilirsiniz. Bu ikisi düşünülüyor. Konuşulan, ileri sürülen tedbirlerin ağırlıklı olarak bu iki konuyla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ama bir junta dışarıya bağımlı ya da bağımsız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bir junta bunu yapıyorsa tedavinin de bir junta varmış gibi yapılmasına ne gibi bir sakınca var? Zaten bakın işte geldiğiniz işin püf noktasına. Bu cunta nasıl oluştu? Bence esas soru bu. Yani esas soru şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu yapılanma, bu cunta nasıl oluştu? Bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. İlk önce cevap verilmesi gereken sorular bunlar. Yani bunların üzerine gidilmesi lazım. Ama siz de Genelkurmay Başkanıydınız. Evet. Sizin döneminizde de böyle bir yapılanma oluşmuş. İsterseniz 2008-2010'da o konuya gireyim. Çünkü çok daldan dala atlıyoruz. Bunu da soracağım ama. Sorun, bu da önemli bir soru. Ama tanımda, teşhiste hemfikir miyiz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan Fethullahçı Cunta'nın yaptığı bir eylemle mi karşı karşıyayız? Evet, bu konuda herkes hemfikir. O zaman şunu soralım. Bu cunta nasıl oluştu? Nasıl oluştu? İşte sorun bu. Kalp rahatsızlığına kanser tedavisi uygulanırsa. Diyorsunuz ki teşhisi doğru koymak lazım. Bu bildiğimiz klasik askeri darbelerden değil, emir komuta zinciri içinde. Ya da emir komuta zinciri içinde olmayıp da bir cunta oluşum şeklinde olup ama dışarıyla bir bağlantısı olmayan bir darbe de değil. Doğru. Biliyorsunuz Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki unsurlarını kullanarak gerçekleştirdiği bir darbedir. Teşhisi doğru koyarsanız tedaviyi de doğru yaparsınız dediniz. Doğru. Teşhisi doğru koymanın önemi nedir? Onu anlatıyordunuz. Ben önemini şöyle tarif ediyordum. Bu Gülen cemaati olayını mesela kalp rahatsızlığı diyelim. Ciddi bir sorun. Silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri içerisinde ya da cunta olarak yaptığı harekete de kanser diyelim. Siz kalp rahatsızlığının tedavisine kanser tedavisiyle başlıyorsunuz. Şu anda o mu yapılıyor? Bir nevi o. Evet, bir nevi o. Yani kalp rahatsızlığına kanser tedavisi. Kanserle başlıyorsunuz. Halbuki öncelikle kalp rahatsızlığı üzerinde duralım. O zaman sorunları ortaya koyalım. Bunları giderici tedbirlere öncelik verelim. Nedir bunlar? Cemaat mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl sızdı? Bu sızmalara neden engel olunamadı? Silahlı kuvvetler bu kişileri nasıl tespit edemedi? Sorun burada düğümleniyor. Bugün eğer bunu çözücü tedbirler alamazsak, yarın Gülen cemaati yerine başka bir şey de gene aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri içine girebilir ve kendi eylemleri açısından hareket edebilir. Birinci konu bu. Bence çok önemli. Bugün alınan tedbirler Gülen cemaatinin veya herhangi bir cemaatin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasını engelleyecek nitelikte tedbirler değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla değil. Çünkü burada cemaat mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırılmasının tespit edilmesi, bu örgütün ortaya çıkarmasının ana sorumlusunu nerede arayacağız? 1992 kırılma noktasıdır. Nerede arayacağız? Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Ne yapması gerekiyordu MIT'in? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu sızmaları ortaya koyması lazım net olarak. Bu örgütü ortaya koyması lazım. Bu örgütün bir darbe kalkışmasına girişeceğini ortaya koyması lazım. Bunlar da ciddi bir sorun var. Esas ana sorun, birinci öncelikli sorun burada bence. Peki ama Genelkurmay Başkanı'nın, ikinci başkanın, kuvvetler komutanlarının bu sızmayı keşfetmeleri, bulmaları gerekmez miydi? Neden MIT bulsun? Niçin MIT'in birinci derecede sorumlusu diyorsunuz? Şimdi yine ikinci bir püf noktaya geldiniz. Bakın 1992 yılı bu konuda kırılma bir dönüşüm noktası. 1992'de ne oldu? Ne oldu? 1992'de MIT müsteşarlığına ilk defa sivil bir kişi getirildi. Bu olabilir mi demokratik ülkelerde? Olabilir. Şöyle bir iddiada bulunamayız. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı illa bir asker olacaktır. Hayır, elbette sivil de gelebilir. Ama önemli olan şuydu. 1992'de siz sivil bir MIT müsteşarı getirdiğiniz anda Türk Silahlı Kuvvetleri'yle, daha açık ifade edeyim, Genelkurmay Başkanlığı'nı askeri MIT'in içinden tamamen çektiniz. Olmalı mıydı? Kesinlikle olmalıydı. Bunları takip etmek için mi? Kesinlikle olmalıydı. Yoksa bu düzen yürümüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1992'de müsteşar dediğim gibi sivil bir kişi oldu. Ben de dolaştım, biliyorum. Dünyadaki istihbarat örgütlerine baktığın zaman birçok ülkede müsteşar askerse mutlaka onun birinci yardımcısı sivil oluyor. Veya tersi. Müsteşar sivilse müsteşar yardımcısı mutlaka asker oluyor. Çünkü MIT kanununa göre MIT aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Genelkurmay'a hizmet veren bir kurum. Ama şimdi siz ne yapıyorsunuz? MİT'ten bütün askeri personeli çekiyorsunuz. Tabii ne oluyor? MİT'ten istediğiniz bilgileri alamıyorsunuz. Buna örnek mi istiyorsunuz benden? Evet. Tamam, ben size bunun örneğini vereyim. 92 değil mi bizim MİT Üsteşarlığından elimizin ayağımızın çekildiği dönem? Ben aslında bu konunun önemini Genelkurmay 2. Başkanlığı dönemimde gördüm. Yanılmıyorsam yıl 2004'tü. Genelkurmay Başkanımız Hilmi Özkök'e bunu arz ettik. Dedik ki, efendim bakın MİT'te hiç elemanımız yok. Olması lazım. En azından burada MİT Müsteşar Yardımcısı pozisyonuna bir tüm general alalım. Bizim de orada bir unsurumuz olsun. Komutan da evet dedi. Sonra bu konuyu örneğin başbakana götürdü. Ama gerçekleştiremedi. Yani böyle bir teşebbüsümüz de oldu. Gerçekleştiremedi. Şimdi buna bir örnek vermemiz gerekirse, mesela 86 yılında çok tipik bir örnek var. Biliyorsunuz bu cemaat konusunu en iyi işleyen kitaplardan bir tanesi Yavuz Selim Demirhan yazdığı kitap. İmamların Öcü kitabından. Uzun yıllar Fethullah Gülen'in sağ kolu olan Nurettin Veren'in İzmir Özel Yamanlar Koleji'nin 5. katında Gülen'in makam odası vardı. Buraya gelen Harbiyeli öğrenciler meçlerini, mezun olan teğmenlerde kılıçlarını Gülen'e sundular. Birkaç aya orada teşhir edildi. Bunlar askeri okullara girecek çocuklara gösterilerek bir nevi gücün teşhiri anlamı taşıyordu. Daha sonra gelen istihbarat haberleri üzerine kaldırdık. O öğrenciler, o teğmenler şimdilerde binbaşı yarbay oldular. Sözlerinin henüz mürekkebi kurumadı. Balyoz tertibinden ceza alan ve Hastal, Hadımköy, Maltepe, Mamak ve Şirinyer'de tutuklu kalan subaylardan bazıları, görev için ABD'ye giden bazı subayların gizlice Pensilvanya'ya geçerek bağlılıklarını bildirdiklerini iddia ettiler. Birçoğu isim vermedi. İsim verenler de yazılmaması şartıyla bazı rütbelilerin adını verdi. Poyrazköy tertibinden 4 yıl Hastal'da yatan SAT komandosu Ali Türkşen, paralelin amirallerine selam vermem sözleriyle albaylıktan emekli olacağını ifade ederken, Deniz Kuvvetleri'nde 11 amiralin adı geçen yapının elemanı olduğu iddiasını dillendirdi. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy askeri casusluk davalarında en fazla kayıp veren denizciler yine de en az sızılan kuvvet oldukları kanaatini taşıyor. Cemaatin en fazla sirayet ettiği yerse jandarma. Uzman çavuş ve astsubay seviyesinde yoğunluktalar. Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi uzmanların astsubay, astsubayların subay olması konusunda ciddi çalışmaları var. Hatta uzman çavuşluktan önce astsubay, daha sonra subay olanlar da var. Ancak bu başarıyı sağlayanların hepsine birden paralel deme şansımız yok. Bileğinin ve aklının gücüyle kazananlar olduğunu vurgulamak zorundayız. Hava kuvvetlerinde okullardan başlayıp giderek genişledikleri biliniyor. Ergenekon ve casusluk davalarında yargılanıp ceza alan subayların çoğu Işıklar Hava Lisesi, Hava Harp Okulu, Hava Astsubay Okulu ve uçuş okullarında harp akademilerinde görev yapan Atatürkçü subaylar. Bu başarılı personelin tasfiyesiyle diğerlerinin önünün açıldığını orada bilmeyen yok. Sadece havada değil. Tüm askeri okullarda, komutanlık ve kilit görevlerde çalışan personel bir şekilde kumpas çuvalının içine atılarak tasfiye edildi. Hele hele 1982, 1986, 1994, 1997 ve 2000 yıllarında askeri okullardan atılan cemaatçi öğrencilerin intikamını almak için o yıllarda askeri eğitim kurumlarında görev yapan personel özellikle hedef seçildi. Kara, hava, deniz liseleri ve harp okullarında komutanlık, alay komutanlığı, tabur komutanlığı yapıp da Balyoz'a askeri casusluğa bulaştırmayan kimse hemen hemen yoktur. TSK'nın istihbaratı yok. TSK içindeki paraleller nasıl tespit edilecek? Bu sorunun cevabı gerçekten çok zor. TSK'nın ve kuvvet komutanlıklarının kendi içlerinde, kendi personeline yönelik bir istihbarat birimi yok. Alaydan Genelkurmay karargahına kadar istihbarat ve istihbarata karşı koyma birimleri olan S2, G2 ve J başkanlığı birimleri rütbesiz erden geneline kadar bireysel bilgileri MİT'ten almaktadır. MİT ise acemi yerler için mahalle karakolu, köy muhtarı ve jandarmadan bilgi almakta, konuyla ilgili derin bir çalışma yapmamaktadır. Genelkurmay'ın özel olarak bazı personelle ilgili talepleri de titizlikle araştırılmadan bilgi notu şeklinde gönderilir. Bu konudaki zafiyetin MİT Müsteşarı'nın Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde sivilleştirilmesiyle başladığını da söylemek zorundayız. 28 Şubat sürecinde MİT'ten gelen baştan savma bilgi notları nedeniyle askeri personeli yönelik haksızlıklar yaşandığını bugünkü komuta kademesi de kabullenmektedir. Silivri cezaevinde görüştüğümüz eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un sözleri son derece manidardır. Başbuğ'a kozmik odaya girmesine niçin izin verdiğiniz sorusunu yöneltmiştim. Soner Yalçın ve Atilla Sertel'in yanında Bülent Arınç'a suikast olayını hatırlatarak başladı konuşmaya. Önemli bir görevde bulunan rütbeli personelle ilgili ihbar ve duyumlar almıştık. Kendi istihbarat birimimiz olmadığı için Seferberlik Tetkik Kurulu'ndan iki rütbeli subayı takip için görevlendirdik. Konu acil olduğu için MİT'e, emniyete yazı yazmak zaman alacaktı. Bu takip esnasında polisler bizim personele hukuksuzca mücadele etti ve suikast yalanı ortaya atıldı. Ciddi bir tertiple karşı karşıya kaldık. Kozmik odaya girilmesine izin vermesek TSK topyekin suçlanacak, suikast yalanı gerçek sanılacaktı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşener ve karargah ekibiyle durum değerlendirmesi yaptık. Durumu hükümete, başbakana bildirdik. Hukuki süreçtir, kozmik odada sakıncalı bir şey yoksa bırakın hakim girsin dedi. Koşener Paşa ile baş başa verip konuştuk ve girmesine izin verdik diyen Başbuğ, her kademesine görev yaptığı TSK'da iç istihbarata yönelik bir biriminin olmayışının artık hayati bir önem kazandığını da vurguladı. Dipnot, Yavuz Selim Demir'a İmamların Öcü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cemaat yapılanması İstanbul Kırmızı Kedi Yayın Evi 2015. Ayrım sonu sayfa 28.